Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Şimdi Kur'an-ı Kerim ve Meali. İranlı karilerden Hacı Kerim Mansur'un sesinden As suresinin tilavetini dinliyoruz.
Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. وَالْعَصْرِ إِنَّ الْإِنْسَانَ لَفِي خُسْرٍ إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ وَالْعَصْرِ إِنَّ الْإِنْسَانَ لَفِي خُسْرٍ الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. صدق الله العلي العظيم.
Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Asra andolsun. Gerçekten insan kesin olarak bir kayıp içindedir. Ancak iman edip salih amellerde bulunanlar, birbirlerine hakkı tavsiye edenler ve birbirlerine sabrı tavsiye edenler başka.
Tahran'dan yapılan 1,5 saatlik Türkçe yayınlarımızı sabahları Türkiye saatiyle 7.20 ile 8.50 arasında kısa dalga 25 metre 11.875 kHz üzerinden dinleyebilirsiniz. Akşamları ise Türkiye saatiyle 19.50 ile 21.20 arasında kısa dalga 31 metre 9.650 kHz üzerinden yine akşamları Türkiye saatiyle 21.20 ile 22.20 arasında orta dalga 639 ve 702 kHz üzerinden dinleyebilirsiniz. Sabah yayınlarımızı ayrıca İran Seda aplikasyonu üzerinden dinleyebilirsiniz. Ayrıca internetten www.parsudi.com adresinden yayınlarımızı takip edebilirsiniz.
Bismillahirrahmanirrahim. Yüce Allah'a hamd ederek Hatimul Enbiya Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve aleyhi ve sellem ve mutahhar ehli beytine selam ve salavatla Tahran Radyosu'ndan hepinize hayırlı sabahlar diliyoruz kıymetli dinleyiciler. Bugün Hicri Şemsi 3 Esven 1401, Hicri Kameri 1 Şaban 1444 ve Miladi Takvimle 22 Şubat 2023 Çarşamba. Kıymetli dinleyiciler, az sonra ben Mehtap Hamene'yi arkadaşım Meysan Feriver ile birlikte sizler için sabah haberleri ve günün siyasi yorumlarını sunacağız. Ardından tarihten bir yaprak, Türkiye'den köşe yazarları, Peygamber Efendimizin ayı Şaban, Amerika'nın Batı Asya'daki düşüşü ve Nehcül Belaga öğütleri adlı programlarımızı dinleyeceksiniz. Yayınımız haberlerin özetleriyle sona erecek.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi. Değerli dinleyiciler, sabah haber bültenimizi sunuyoruz. İlk önce önemli haberlerden kısa başlıklar.
Irak eski başbakanı Tahran'da İran İslam Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı ile bir araya geldi. İran, 13 kuruluş, 15 Avrupalı ve 8 İngiliz vatandaşına yaptırım uyguladı. Amerika Dışişleri Bakanı bir kez daha İran'ın nükleer sorunu çözmenin en iyi yolunun diplomasi olduğunu iddia etti. İran Ekonomi Bakanı ülkede üretimin 10 ay içinde %6,7 oranında büyüdüğünü açıkladı. İran, Kızılay'ı Türkiye ve Suriye'nin depremzede bölgeleriyle ilgili raporunu yayımladı. Ve Türkiye depreminde can kaybı 42 bini aştı. Şimdi haberler.
Irak eski başbakanı Tahran'da İran İslam Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı ile bir araya geldi. Fars Haber Ajansı'nın bildirdiğine göre Tahran'ı ziyaret eden eski Irak Başbakanı Mustafa El-Kazimi, dün İran Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahyan ile bir araya gelerek çeşitli konularda görüş tahtisinde bulundu. Bilindiği üzere Hüseyin Emir Abdullahyan, Irak'ı ziyareti sırasında bu ülkenin yetkilileriyle buluşacak. İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Nasir Kenani, pazartesi günü gazetecilere yaptığı haftalık toplantısında Emir Abdullahyan'ın Irak ziyaretiyle ilgili şu açıklamada bulundu. İran-Irak ikili ilişkilerinin çeşitli konularıyla bağlantılı olarak gerçekleştirilecek olan bu ziyaret, İran'ın dost ve komşu ülkelerle bölgesel istişarelerini tamamlayacak. Batı Asya'daki Arap ülkeleri arasında Irak kültürel ve dini açıdan en fazla İran ile yakınlık gösteren ülkedir.
İran Dışişleri Bakanlığı Salı gecesi bir bildiri yayımlayarak Avrupa Birliği ve İngiliz rejimine bağlı bazı kişi ve kurumlara yaptırım uyguladığını duyurdu. İran İslam Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan bildiride bakanlığın ilgili makamların onayları doğrultusunda ve ilgili kurallar ve yaptırım mekanizmaları çerçevesinde misilleme adımında bulunarak Avrupa Birliği ve İngiltere rejiminde terörizmi ve terör gruplarını desteklemek, terör eylemlerini ve İran halkına karşı şiddeti kışkırtmak ve teşvik etmek, İran İslam Cumhuriyeti'nin iç işlerine karışmak ve şiddeti ve huzursuzluğu yaymak ve İran hakkında yalanlar yayımlamak ve yanlış bilgi vermek, ayrıca İran halkına yönelik ekonomik terörizm olarak kabul edilen baskıcı yaptırımların artırılmasına katılmaktan dolayı yaptırım listesine alınmıştır. Bu bildirinin devamında şu ifadeler yer aldı. İran İslam Cumhuriyeti, Avrupa Birliği ve İngiltere rejiminin terörle mücadele alanındaki uluslararası yükümlülükleri ihlal eden söz konusu kişi ve kurumların yıkıcı eylemlerini destek ve kolaylık sağlama ve bunlarla mücadele etme eylemlerini kınamakla birlikte acımasız yaptırımları uygulama ve yoğunlaştırma eylemlerinin Birleşmiş Milletler tüzüğünde yer alan uluslararası hukukun temel ilkelerinin açık bir ihlali olduğunu beyan eder.
Amerika Dışişleri Bakanı bir kez daha İran'ın nükleer sorununu çözmenin en iyi yolunun diplomasi olduğunu iddia etti. Tasnim Haber Ajansı'nın bildirdiğine göre Antony Blinken dün Yunanistan'ın başkenti Atina'da düzenlediği basın toplantısında ülkesinin Bercam nükleer anlaşmasından tek taraflı olarak çekilmesine değinmeden Amerika yetkililerinin İran'ın nükleer programıyla ilgili olarak diplomasinin en etkili ve istikrarlı yol olduğuna inandıklarını iddia etti. Amerika Dışişleri Bakanı ayrıca bundan sonra İran'ın nükleer meselesiyle ilgili müzakere kapılarının açık olduğunu ileri sürdü. Viyana'da aylarca süren müzakere deneyimi Beyaz Saray'ın iç sorunlar ve Siyonist rejimin baskısı nedeniyle nükleer anlaşmaya dönme gücünün olmadığını kanıtladı. Bundan hareketle İran'ı suçlama ve sahte süreler koyma taktiğine başvurmuştur. İran Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahyan geçtiğimiz günlerde bir röportajında anlaşmanın son noktasına ön koşulsuz olarak varılması için geçmişte yapılan görüşmeler çerçevesinde gerçekçi bir bakış açısıyla İran'ın hak ve milli çıkarlarına saygı duyarak son adımı atmaya hazırız demişti.
Avrupa Birliği Dış Politika Sorumlusu'nun yaptırımların kaldırılmasına yönelik müzakerelere ilişkin karamsar ve olumsuz iddiası ve yorumların sürmesine karşı, Rusya'nın Viyana merkezli uluslararası kuruluşlardaki daimi temsilcisinden tepki geldi. Fars Haber Ajansı'nın bildirdiğine göre, Rusya'nın Viyana merkezli uluslararası kurum ve kuruluşlardaki daimi temsilcisi Mihail Ulyanov, Avrupa Birliği'nin dış politika sorumlusu Joseph Borrell'in yaptırımların kaldırılması için yapılan müzakereleri ilerletmenin imkansız olduğu iddiasına gösterdiği tepkide, mevcut sorunun Batı'nın bu müzakerelerde yarattığı suni engeller olduğunu söyledi. Rus diplomat daha önce de Avrupa Birliği'nin İran'la diyalogda bu üsluba başvurmasını eleştirmiş, güç ve tehdit dilinin bugünlerde Avrupa Birliği'nin diplomasisi haline geldiğini eleştirmişti. Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Sergey Ryabkov, Moskova'da düzenlediği basın toplantısında Amerikalı ve Avrupalı yetkililerin Bercam'ın bittiği yönündeki iddialarını reddederek, bu nükleer anlaşmanın henüz ölmediğini ve bunun makul bir alternatifi de olmadığını vurguladı.
İran Polis Teşkilatı'nın sınır muhafız komutanı, Fars Körfezi'nde silah taşıyan bir Amerikan gemisinin durdurularak el konulduğunu duyurdu. İran Peres Haber Ajansı'nın bildirdiğine göre Tuğgeneral Ahmet Ali Guderzi bu şehir ilinde 5000'den fazla pala ve kılıcın bulunduğu bir gemiye el konulduğunu, kan ile daha keskin hale gelen bu silahların Amerikan yapımı olduğunu söyledi. Tuğgeneral Guderzi son birkaç ayda İran sınır muhafızlarının ülkedeki isyancıların ve haydutların eline geçmek amacıyla 3000'den fazla savaş silahı keşfettiğini de sözlerine ekledi. İran Polis Teşkilatı'nın sınır muhafız komutanı Fars Körfezi ve Batı Asya'da Amerikan terör ordusunun yeri olmadığını, İran İslam Cumhuriyeti Silahlı Kuvvetleri'nin geçmişe göre daha fazla iktidar kazandığını ve bu gücün oldukça dikkat çekici ve hissedilir olduğuna vurgu yaptı.
İran İslami Kültür ve İletişim Kurumu Başkanı, ahlaki ve insani krizlerde ortak pozisyonlar için bir dini liderler ağı oluşturmanın gerekli olduğunu söyledi. İRNA Haber Ajansı'nın bildirdiğine göre Hüccetül İslam Muhammed Mehdi İmanipur, Salı günü Moskova'da Daniel Nebi Manastırı'nda düzenlenen İslam ve Rus Ortodoks Hristiyanlığı arasındaki diyalogların 12. turunda şunları söyledi. askeri ve hibrit savaşları neden olduğu krizler, doğal afetler, dini kutsallıklara hakaretler ve sahte aile anlatılarının neden olduğu ahlaki sapmalar gibi insani veya ahlaki krizlerde ortak tavır almak ve gerektiği zaman alınması gereken kararları uygulamak amacıyla aynı görüşte olan dini liderlerden bir grup oluşmalı. Hüccetül İslam İmanipur şunları da ekledi. Bu grubun kararlarını uygulamak için bir sekreterya kurulabilir. Böylece üyeleri arasında koordinasyon sağlanırken üyeler arası uygun iş bölümü yapılabilir. İslam ve Rus Ortodoks Hristiyanlığı arasında salgın sonrası dünyada dini toplulukların kamu hizmeti konusundaki 12. diyalog turu 20-22 Şubat tarihleri arasında Moskova'da düzenlenecektir.
17. Direniş Film Festivali'nin Uluslararası Komite Başkanı bu festivale 40 ülke ve 300'ü aşkın yabancı sinemacının katıldığını duyurdu. Yine Haber Ajansı'nın bildirdiğine göre 17. Direniş Film Festivali'nin Uluslararası Komite Başkanı Muhammed Ali Mominiha, direniş söyleminin küresel ve uluslararası boyutlarının önemli nedeniyle uluslararası film yapımcıları ve sanatçılarla başlatılan geniş istişarelerin iyi karşılandığını söyledi. Mominiha şunları ekledi. Ülkenin coğrafi büyüklüğü ve çeşitliliği açısından direniş eksenli güzel eserler festival sekreteriyasına gönderilmiş detayları ve bu festivale katılan ülkeler yakın gelecekte bir medya toplantısında açıklanacaktır. 17. Uluslararası Direniş Film Festivali Şubat-Mart aylarında direnişin söylemi Mustazafların küresel hareketi ve Kudüs-ü Şerif'in özgürlüğü sloganıyla Fars Körfezi'nde düzenlenecek.
İran İslam Cumhuriyeti Ekonomi Bakanı ülkedeki üretimin 10 ay içinde %6,7 oranında büyüdüğünü açıkladı. İrna Haber Ajansı'nın bildirdiğine göre Seyit İhsan Handuzi, Salı günü gazetecilerle düzenlediği basın toplantısında İran'da 21 Mart 2022'den 20 Ocak 2023'e kadar süren 10 ay içinde geçen yılın aynı dönemine göre %6,7 büyüdüğünü söyledi. Handuzi bu dönemde en yüksek üretim büyümesi %34,5 ile otomotiv ve yan sanayi, %30,9 ile tekstil, %29,4 ile makine teçhizatı, %18 ile metal ürünler ve %10,7 ile ilaç sektöründe olduğunu sözlerine ekledi. İran Ekonomi Bakanı Handuzi ayrıca hükümetin ana ortaklarla ticaret politikasının dolara veya avroya olan ihtiyacı sıfıra indirmek için mümkün olduğunca yerel para birimlerini kullanmak olduğunu vurgulayarak, bugüne kadar Çin ile olan borsaların büyük çoğunluğu yuan bazında yapılmış olduğunu, dolar ve avro yerine yerel para birimlerinin kullanılmasının Çinliler tarafından memnuniyetle karşılandığını ifade etti. Handuzi Telegram, kumar ve döviz kaçakçılığı kanallarının ülkenin ihracat ve ithalat gerçekleriyle temelde hiçbir oranı olmayan rakamlar üreterek İran halkına karşı bir kur savaşı başlattıklarını da sözlerine ekledi.
İran Kızılay Cemiyeti Türkiye ve Suriye'de meydana gelen depremin ardından bu ülkelere ilk yardım ekipleri gönderen ülkeler arasında yer aldı. İran Haber Ajansı'nın bildirdiğine göre Türkiye ve Suriye'ye uluslararası yardımın açıklanmasının ardından İran Kızılay Cemiyeti geçmişte olduğu gibi yardım sağlayan kuruluşların başında geliyordu. İran Kızılay'ı bugüne kadar Suriye ve Türkiye'de 5 bölgede yardım operasyonları yürüterek bu ülkelere 197 kişiden oluşan toplam 37 ekip gönderdi. İran Kızılay'ı ayrıca Türkiye ve Suriye'nin depremzede bölgelerine 5 arama köpeği, 18 arama cihazı ve 4 beton ve çelik kesme makinesi ile 2 kurtarma ve 3 adet acil yardım aracı gönderdi. Ayrıca bu ekipler toplam 98 dairede arama yaparak yıkılan binalardan 61 ölü ve 11 kişiyi canlı olarak çıkarmayı başarmıştır. İran Kızılay'ı bu dönemde Türkiye'de 700 kişilik 6 kamp ve Suriye'de de bir kamp kurmuştur.
İran'ın Lazkiye'deki kültür evi sorumlusu İran İslam Cumhuriyeti'nin 100 tonluk yardımlarının Lazkiye'ye ulaştığını bildirdi. İran İslam Cumhuriyeti Suriye depreminin en başından itibaren depremzedelere yardım etmeye hazır olduğunu duyurdu ve İran Kızılay Cemiyeti insani yardım göndermenin yanı sıra derhal kurtarma görevlileri Suriye ve Türkiye depremzedelerine yardım etmek için gönderdi. İran İslam Cumhuriyeti bugüne kadar Suriye'de meydana gelen depremden etkilenenler için 10 adet yardım uçağı gönderdi. İran yardımını taşıyan 10 uçaktan ikisi Şam'a, 3 uçak Lazikiye'ye, 5 kargo da Halep'e gönderildi. İrna Haber Ajansı'nın belirttiğine göre İran'ın Lazikiye kentindeki kültür evi sorumlusu Ali Reza Fedevi şunları söyledi. Şimdiye kadar İran'ın Suriye'nin kuzeybatısındaki depremden etkilenen halka yaptığı yaklaşık 100 tonluk yardım malzemesi 3 uçakla Lazikiye'deki Himaymim üssüne ulaştırıldı ve Suriye hükümetine teslim edildi. Fedevi ayrıca bu yardımların Suriye'deki depremden etkilenen halkın her türlü gıda, ilaç, süt tozu, çadır, pirinç, battaniye, yatak ve diğer ihtiyaçlarını içerdiğini sözlerine ekledi.
Türkiye'de yaşayan Suriyeli mülteciler işlerinden sorumlu insan hakları aktivisti bu ülkenin güneyinde 2 hafta önce meydana gelen şiddetli depremde 6700'den fazla Suriyeli mültecinin hayatını kaybettiğini açıkladı. Duvar gazetesinin salı günkü haberine göre Türkiye'de yaşayan Suriyeli mülteciler işlerinde sorumlu insan hakları aktivisti Taha El Gazi bu ülkenin güneyindeki depremden etkilenen vilayetlerin son yıllarda Suriyeli mültecilerin başlıca yerleşim yeri olduğunu belirterek şunları ekledi. Ölen Suriyeli mülteciler Türkiye'nin güneyinde depremden etkilenen 11 ilde yaşıyordu.
Afat, Kahramanmaraş ve Hatay merkezli depremlerin ardından 41'i 5-6 arası, 450'si 4-5 arası büyüklükteki toplam 7242 artçı deprem yaşandığını, Kahramanmaraş merkezli depremlerde 42310 kişinin hayatını kaybettiğini bildirdi. Anadolu Ajansı'nın haberine göre Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı AFAD Deprem ve Risk Azaltma Genel Müdürü Orhan Tatar, dün meydana gelen Hatay merkezli depreme ilişkin AFAD Başkanlığı'nda basın toplantısı düzenledi. Hatay merkezli depremin Kahramanmaraş merkezli depremlerden bağımsız olduğunu belirten Tatar, bu depremin Antakya'nın güneyindeki Antakya fayından kaynaklanan bir deprem olduğunu söyledi.
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Hatay merkezli depremde 6 kişinin yaşamını yitirdiğini, 18'i ağır, 562 kişinin de yaralandığını açıkladı. Şarkul Afsat'ın bildirdiğine göre Türkiye İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Hatay'daki Afet Koordinasyon Merkezi'nde yaptığı açıklamada, dün akşam saat 24'te önce Hatay Defne, daha sonra Samandağ merkezli meydana gelen 6,4 ve ardından 5,8 büyüklüğündeki depremler ilişkin kamuoyuna bildirdiğimiz gibi 6 vatandaşımız hayatını kaybetmiştir. 18'i ağır olmak üzere 562 vatandaşımız da yaralanmıştır. Dün akşam itibariyle meydana gelen depremdeki enkazların her birine de ulaşılmıştır bilgilerini verdi.
Ve Uluslararası Türk Dili Konuşan Ülkeler Teşkilatı Akademisi Başkanı Şahin Mustafayev, bu teşkilata üye ülkelerin ekonomik araştırma merkezleri arasındaki işbirliğini güçlendirmeyi amaçladıklarını açıkladı.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi. Değerli dinleyiciler, sabah haberlerini dinlediniz.
Tahran'dan sabah yayınımız siyasi yorumlarla devam ediyor. Bu sabahki ilk yorumumuz Siyonist rejim başkanının rejimin içten çökmesi konusundaki uyarısını tekrarlaması konusunda. Siyonist rejimin iç krizi ve yargı reformu planı ve bu konuda ciddi görüş ayrılıkların oluşmasının ardından İshak Herzog bu rejimin çökmemesi konusunda bir kez daha uyarıda bulundu. Siyonist rejim başkanı işgal altındaki topraklarda olup bitenlerden çok endişe duyduğunu söyleyerek İsrail'in bağımsızlığının 75. yıl dönümü ile 80. yıl dönümü arasında geçen yıllarda çok önemli bir sınavla karşı karşıyayız. Şu anda çatlakların derinleştiğini ve daha acı verici olduğunu görüyorum ve bunu ciddi olarak düşünmeden edemiyorum. Gerçek şu ki İsrail'de tarihte iki kez bir Yahudi devleti kuruldu ve 80. yılına gelmeden iki kez yıkıldı, dedi. Bu uyarılar sadece Herzog ile sınırlı kalmamış, daha önce de bu rejimin diğer yetkilileri iç bölünmelerin derinliği ve boyutu nedeniyle bu rejimin kendi içinden çökme olasılığına karşı defalarca uyarılarda bulunmuştu. Mayıs 2021'de yani 12 günlük savaşın başladığında Ariye Shavit, İsrail'in son 70 yılda uğradığı yenilgilerle ilgili kaleme aldığı 3. Ev Halktan Kabilelere adlı kitabını yayımladı. Shavit kitapta Siyonist rejimin karşı karşıya olduğu en önemli tehditleri, iç çatışma ve anlaşmazlıkları ve Yahudi halkının son şansı olarak İsraillilerin nasıl birleşebileceğini inceledi. Eski Başbakan Neftali Bennett Siyonist topluma Haziran 2022'de 27 sayfalık bir çağrıda şöyle dedi: "Şimdi İsrail gerçek bir sınav ve tarihi bir aşama ile karşı karşıya. Ya devam etmeli ya da kaos dönemine geri dönmelidir. Çünkü bugün İsrail benzeri görmemiş bir duruma tanık oluyor ve çöküşün eşiğinde. Şimdiye kadar aşamasıyla karşı karşıyayız. İsrail şimdiye kadar iki kez bölündü. İlkin ömrünün 70'li yıllarında iç çatışmalardan kaynaklanmıştı. İkincisi ise İsrail'in 80'li yıllarındaydı ve biz üçüncü dönemi yaşıyoruz."
Siyonist rejimin eski başbakanı Ehud Barak da bir yazısında İsrail'in kuruluşunun 80. yıl dönümünden önce yok edilmesinden korktuğunu itiraf ederek şöyle yazdı: "Yahudiler şimdiye kadar 80 yılı aşkın bir süredir hüküm süremediler. İsrail'in şu anki hükümeti ömrünün 8. 10 yılına girmek üzere ve 8. 10 yılın lanetinin şu anki İsrail hükümetini saracağına dair bir korku var." Mossad Casusluk Servisinin eski başkanı Tamir Pardo da geçtiğimiz günlerde Tel Aviv Üniversitesi'nde yaptığı bir konuşmada İsrail'i kendi kendini yok eden bir toplum olduğunu anlatan bir başka Siyonist yetkilidir. Gerçi Netanyahu şimdi eleştirenler protestoculara karşı direnmeye çalışıyor, fakat kendisi de bizzat 2017 yılında benzer açıklamalarda bulunmuş, İsrail'i 100 yaşına götürmeye çalışacağını fakat bunun belli olmadığını, zira şimdiye kadar hiçbir Yahudi devletin 80 yıldan fazla sürmediğini söyledi. Bu açıklamalar sözde reformlar ya da yargı darbeleri konusundaki görüş ayrılıklarının İsrail'i daha önce görülmemiş iç ayrılıklarla karşı karşıya bıraktığını açıkça gösteriyor. Fakat gerçek şu ki iç ihtilaflar sadece bu konularla kısıtlı değil ve sorunlar ve iç bölünmeler daha derin ve geniştir. Netanyahu hükümeti yapılacak reformların Yargıtay'ın siyasete müdahale düzeyini azaltacağını iddia ediyor. Fakat eleştirmenler yolsuzluk suçlamasıyla yargılanan Netanyahu'nun yargı değişiklikleri ve yolsuzluğu yaymakla İsrail'de demokrasi dengesini bozmaya çalıştığını söylüyor. Böyle bir durumda muhaliflerin ve tarafların uzlaşmaya varabileceklerinin tasavvur edilebileceği bir orta yol yoktur. İşte bu konu Siyonist rejimin elebaşı İshak Herzog'un defalarca uyardığı iç çatışmaların yoğunlaştığını ve içeriden çöküş seçeneğinin güçlendiğini gösteriyor.
Muhterem dinleyiciler, bu sabahki ikinci ve son yorumumuz Putin'in Batı'nın savaş kışkırtıcılığını vurgulaması konusunda. Salı günü Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, ülkenin üst düzey yetkilileri ve yasa koyucularına yaptığı yıllık konuşmasında Batı'yı ikiyüzlülükle suçlayarak Batı ile yapıcı bir diyaloğa ve ortak bir güvenlik yapısı hazırlamak için işbirliğine hazırdık, dedi. Amerika Başkanı Biden'in Kiev ziyaretini işaret eden Putin, savaşın başlamasının ana sebebinin Rusya değil, Nazi rejimi ve NATO üyesi ülkeler olduğunu söyledi. Putin'e göre Rusya, Donbas bölgesinin sorunları barışçıl yoldan çözmek için elinden gelen her şeyi yaptı. Fakat Kiev rejiminin Donbas halkına saldırıları devam etti ve Donbas Cumhuriyeti Rusya'nın kendilerine yardım etmesini bekledi. Hatta Ukrayna'da özel askeri operasyonlar başlamadan önce bile batılı ülkeler savunma sistemleri gönderiyorlardı. Ukrayna Savaşı'nın yıl dönümü arifesinde Putin'in yıllık konuşması, Moskova'nın bu savaşa yaklaşımının netleşmesi, geleceği ve ayrıca Batı'nın düşmanca eylemleriyle başa çıkmak konusunda Rusya'nın gelecekteki eylemleri açısından özel önem taşıyor. Üst düzey Rus yetkililer Ukrayna Savaşı için gerekli zeminin oluşmasında Batı'nın yıkıcı rolünden defalarca söz ettiler. Aslında Ukrayna'daki savaş, Batı'nın Rusya'ya yönelik kötü niyetlerinin ve saldırgan davranışlarının bir sonucu olarak görülebilir. Gerçek şu ki, Ukrayna'nın Rusya'ya saldırısı aslında Batı'nın saldırgan eylemlerini Ukrayna'yı NATO'ya katılmaya teşvik ederek Rusya'nın ulusal güvenliğine karşı ciddi riskler yaratmasına karşı Moskova'nın verdiği bir tepkiydi. Rusya'nın bu eylemi, Rusya'nın Ukrayna'nın NATO üyeliğinden vazgeçmesi ve NATO güçlerinin 1997 sınırlarına yani Doğu ve Orta Avrupa ülkelerinin NATO üyeliğinden önceki sınırlara çekilmesi konusundaki makul taleplerine Amerika ve NATO'nun olumsuz yanıt vermesinin ardından gerçekleşti.
Soğuk Savaş sonrası döneminde Rusya ile kademeli olarak düşmanlık konumuna giren ve onu zayıflatmaya çalışan NATO ve Amerika, şimdi Ukrayna'daki savaşı Rusya'yı askeri, ekonomik ve nihayetinde siyasi olarak ezmek ve bu ülkenin başkanı Vladimir Putin'in meşruiyetini ciddi şekilde azaltmak için eşsiz bir fırsat olarak görüyor. Washington devlet adamlarının Rusya'nın stratejik nükleer cephaneliğine ilişkin endişeleri ve Putin'in Amerika'nın dünyanın farklı bölgelerindeki politikalarına ve eylemlerine karşı koyma eylemleri ve daha da önemlisi, dünyadaki batılı liberal uluslararası düzenin yerini alma konusundaki Rusya ve Çin'in ittifak kurması, Amerika Birleşik Devletleri'ni Rusya'nın gücünü azaltmak için her fırsatı değerlendirmek için harekete geçirdi. Amerikalı araştırmacı ve düşünür Noam Chomsky bu bağlamda şöyle diyor: Amerika'nın şu anki politikası, Ukrayna'nın son vatandaşlarına kadar savaşmak, bu ülkede daha fazla trajik olayı önlemenin bir yolunu öngörmek ve aslında bu gibi umutları baltalamakla Putin'e bu çıkmazdan yalnızca iki çıkış yolu sunmaktadır. Ya onu Lahey Mahkemesi'nde savaş suçlusu olarak yargılamak ya da Ukrayna tamamen yok olana kadar savaşa devam etmek. Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi. Değerli dinleyiciler, sabah yorumlarını dinlediniz.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Tarihten bir yaprak.
Hayırlı günler muhterem dinleyiciler. Bugün Hicri Şemsi 3 İsvend 1401, Hicri Kameri 1 Şaban 1444 ve Miladi 22 Şubat 2023 Çarşamba. Bugün Kameri 1 Şaban Yüce Allah'a ibadet ve mağfiret ayıdır. Nebi-i Ekrem Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem bu ayı çokça methederek Şaban ayını kendi ayı olarak adlandırdı. İslam peygamberi ve İslam dininin diğer önde gelenleri mübarek Şaban ayında ibadet edip Allah'a yalvarıp yakarmayı çok tavsiye etmişlerdir. Zira bu ay mübarek Ramazan ayına hazırlık sayılmakta. Şaban ayında Allah Resulü'nün pak torunlarından İmam Hüseyin aleyhisselam ve İmam Mehdi aleyhisselamın kutlu velaletleri gibi çok önemli olaylar yaşanmıştır. Siz değerli dinleyicilerimizin de Şaban ayının bereketlerinden yararlanmanızı diliyoruz. ...178 yıl önce Hicri Kameri 1 Şaban 1266 yılında İslam aleminin önde gelen alimlerinden Sahip Cevahir lakaplı Şeyh Muhammed Hasan Necefi vefat etti. Sahip Cevahir kendi fıkhi araştırmaları ve düşüncelerini çok sade ve akıcı bir şekilde tedvin ederdi. Sahip Cevahir'in en önemli eseri olan Cevahir el-Kelam eseri önem ve değer açısından büyük bir konuma sahiptir. Fıkhi ve İslami ahkam meselelerinin çözümlenmesinde önemli bir kaynak sayılmakta. ...39 yıl önce, bugün Hicri Şemsi 3 İsvend 1362 yılında İran-Irak Savaşı sırasında Hayber Harekatı İslam mücahitleri tarafından başlatıldı. İran'ın güney-batı bölgesinde yer alan Hurul Huveyze'de başlatılan bu harekatta, İranlı savaşçılar bölgede bazı düşman tarafından oluşturulan mayınlı araziler ve bataklıkları aşarak Basra şehri yakınlarında yer alan petrol kuyularına sahip Mecnun adalarını fethettiler. İslam mücahitleri bu operasyonla birlikte batılı devletlerin Saddam rejimine yaptıkları tüm yardımlara rağmen savaş cephelerinin tartışılmaz galibi olduklarını gösterdiler. ...102 yıl önce bugün Hicri Şemsi 3 İsvend 1299'da İngilizlerin İran'daki sömürgeci ve müdahaleci siyasetlerinin devamında Londra, kendisine bağlı olan Rıza Han aracılığıyla ve Seyyid Ziyaeddin Tabatabai'nin işbirliğiyle İran'da darbe girişiminde bulundu. Rıza Han İngilizlerin çizgisinde olması ve İran halkının özgürlükçü hareketini bastırmasından dolayı İran'da iktidarı elinde bulunduran bir unsur ve İngilizlerin gayrimeşru çıkarlarının koruyucusu olarak bu ülkenin yoğun desteğini alıyordu. ...105 yıl önce bugün Hicri Şemsi 3 İsvend 1296'da İranlı yazar ve şair Edip el-Memalik Ferahani vefat etti. Onun söylediği şiirlerinin konusu genelde kendi döneminde İran'daki sosyal yaşam ve siyasi mücadeleler süreciydi. El-Memalik, Edeb gazetesini yayımlaması, İran kamuoyunun uyanması ve Gacar Şahlarının zulümlerinin ifşa olunmasına katkı sağladı. Meşruta fermanının ardından Meclis gazetesinin yayın müdürü olan Ferahani, diktatörlük zulmünün başlamasıyla Tahran'dan çıktı, ardından Meşruta Hareketi mücahitleriyle Tahran kentine döndü. Edip el-Memalik Ferahani, çağdaş Fars edebiyatında siyasi yönden şiirin kurucularından biri veya en öncülerinden biri olarak kabul edilebilir. Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Türkiye'den köşe yazarları.
Değerli dinleyiciler, Türkiye'den Köşe Yazarları isimli programımızda sizlerle beraberiz.
Programımızda Türkiye basında öne çıkan haber başlıkları, ardından Türkiye gündemine ilişkin değerlendirmeleri Türk Köşe Yazarları kaleminden aktaracağız sizlere.
Cumhuriyet.
Yurttaş müteahhit de yalnız kalıyor. Deprem yoksulun sorunu.
Milli Gazete.
Millet İttifakı deprem dosyası hazırlıyor.
Yeni Mesaj.
Büyük deprem Antakya fayını tetikledi.
Şimdi ise hafta içi köşe yazıları. Mustafa Kara Alioğlu, 20 Şubat tarihli Karar Gazetesi'nde Deprem Bilim Kurulu Oluşturmanın Vakti Geldi başlıklı yazısını okuyucularla paylaşıyor. Depreme dair bildiklerimize ilaveten tecrübe ettiğimiz şudur. Siyaset sınıfı deprem hakkındaki bütün bilimsel ve tecrübi bilgiyi ihmal eder, yok sayar, umursamaz ve o bilgiden kaçar. Maraş depreminin kısa ve net özeti de budur. Her şey apaçık bilinirken binaların yıkılmaması için de, yıkıldıktan sonra insanların enkazdan kurtulması içini de tedbir alınmamış olması bunu göstermektedir diyen yazar yazısının devamında şu ifadelere yer veriyor.
Depremi anlamak ve izini sürmek için yüzlerce bilim adamı çalışırken onların emeğini siyasetin körlüğüne heba etmeye devam edersek şimdiden sonra da olacak olan Maraş dahil bugüne kadar yaşadığımız facialardır. 6 Şubat'tan bugüne kadar ilgili bakanların aciz açıklamalarına ve devlet adına konuşanların meseleyi anlamaktan uzak, öfkeli ve tehditkar dillerine bakınca anlaşılan da budur. Nüfusunun yarıdan fazlası hala deprem riski altında olan Türkiye'nin kaderi hala Maraş depreminde enkaz altında kalan siyasete baştan sona emanet edilebilir mi? Ülkenin bir daha böyle bir risk alma lüksü olabilir mi? Kendini bu kadar aşikar eden bir felaketin her aşamasını ıskalayan bir anlayışa deprem güvenliği görevi tekrar verilebilir mi? Bilim adamları, akademisyenler ve deprem araştırmacıları haklı çıktı. Siyaset yetersiz kaldı. Gerçeği göremedi. Görse de umursamadı. Umursa da çaresiz kaldı. Geçmiş örneklerden de biliyoruz ki siyaset, iktidar, hatta kurumsal yapısıyla devlet deprem karşısında hep böyleydi, böyle olmaya devam etmeyeceğine inanmak zor. Zira her defasında bu sondu, gereken ders alınacaktı ve vatandaş bir daha nerede bu devlet demeyecekti vesaire. Ne son oldu, ne ders alındı, ne de vatandaşın enkaz altından yükselen feryadı kesildi. Türkiye'nin depremle mücadelesini, yani ülkeyi depreme hazırlıklı hale getirme sürecini yönetmek için artık bir bilim kurulu kurulması gerekmektedir. Nasıl COVID salgınında oluşturulan bilim kurulu yapılacak ve yapılmayacakları belirlediyse, deprem bilim kurulu da böyle bir görevle mücadelenin merkezine oturtulmalıdır. Bilim kurulu nerelere bina yapılacağı, neleri yapılmayacağı, nerelere kaç katlı veya nerelere hangi esnafta bina oturtulacağı ya da deprem öncesi sonrasında hangi servislerin hangi standartlarda verileceğini çalışmalıdır, belirlemelidir. İktidarlar da bu plana uygun olarak dönüşümü yönetmelidir. Uygulama yine iktidarda olsun, yine imzayı siyaset atsın, hatta yine istediğine istediği ihaleyi versinler ama yeter ki yaptıkları binalar fay hattı tehdidinden uzakta ve en şiddetli depreme karşı dirençli olsun. Yani yeter ki insanlar yeni bir depremde enkaz altında kalmayacak bir hayat garantisine sahip olsunlar, ölmesinler.
Mehmet Kara 20 Şubat tarihli Yeni Asya gazetesinde "Seçimler ertelenemez" başlıklı yazısını okucularla paylaşıyor. Kahramanmaraş merkezli yaşanan 6 Şubat depremi 10 ilimizde yol açtığı yıkımın enkazları henüz ortadayken ve acılar tazeyken seçimlerin ertelenmesi gündeme geldi. 10 ilde o hal ilan edilmesi kararı ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın depremzedelerin evlerinin yapılması için bir yıl süre istemesi acaba iktidar seçimi ertelemeyi mi planlıyor sorusunu da akıllara getirdi diyen yazar yazısının devamında şu ifadelere yer veriyor.
Demokrat Parti Genel Başkanı Gültekin Uysal peş peşe sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarda Erdoğan'ın "bana bir yıl verin" sözünden anladığımız 18 Haziran 2023 seçimini YSK eliyle seçmen kötüklerinin fiili imkansızlık nedeniyle hazırlanamamasını gerekçesiyle muhtemelen yerel seçimlerle birleştirmek. Çünkü seçime yönelik tüm popülist kurgusu bozuldu. AKP açıkça anayasayı çiğnemek niyetindedir derken savaş hali dışında seçimi ertelemenin mümkün olmadığını dile getirdi. Millet can derdindeyken böyle bir tartışma nereden çıktı? Bütün bunlar olurken meclis eski başkanı Bülent Arınç seçimlerin ivedilikle ertelenmesi gerektiği çağrısında bulunurken 3 ayrı tarih verdi. Arınç seçimlerin 2024'te mahalli seçimlerle birleştirilmesi, Kasım 2023'te yapılması veya bütün partilerin mutabık kalacağı bir tarihte seçimin yapılması seçeneklerine sundu. Muhalefet partilerinin liderleri özellikle de Millet İttifakı'nı oluşturan partilerin genel başkanları anayasayı referans göstererek savaş ilanı dışında meclisin böyle bir karar alamayacağını, aksinin sivil bir darbe olacağını vurguladılar. Peşinden çok az sayıda hukukçu seçimlerin ertelenebileceği gerekçelerini ileri sürse de büyük bir çoğunluk böyle bir şeyin mümkün olmadığını söyledi. Cumhur İttifakı'nı oluşturan partiler ise bu tartışmalara pek girmeyerek net olmayan ifadelerle kamuoyunun tepkisini takip etmeyi tercih ediyorlar. Normal zamanında yapılırsa 18 Haziran, erkene çekilirse 14 Mayıs'ta yapılması beklenen genel seçimlerin deprem nedeniyle ne zaman gerçekleştirileceği yüksek sesle olmasa da siyaset kulislerinde konuşulmaya başlandı.
Tahran Radyosu.
Remzi Özdemir 20 Şubat tarihli Yeni Çağ gazetesinde "Ne zaman bu kadar kötü olduk?" başlıklı yazısını okucularla paylaşıyor. Türkiye tarihi acıyı Kahramanmaraş merkezli depremle yaşadı ve halen de yaşıyor. Günlerdir enkaz altında çıkartılmayı bekleyen insanlar ve on binlerce cenaze var. Bölgede sert bir kış hüküm sürmekte ve binlerce çocuk, kadın, yaşlı sokaklarda yaşıyor. Türkiye adeta tek vücut olmuş ve bu insanların acısını yüreğinde yaşıyor diyen yazar yazısının devamında şu ifadeleri yer veriyor.
Yardım için adeta çırpınıyor. Tarlasını satıp yardım yapan, emekli maaşını verenlerden tutun da çocuğunun kumbarasındaki parayı bile depremzedelere gönderenler var. Beni duygulandıran ise binlerce hacı ve umre adayı kutsal yolculuktan vazgeçip bu parayı depremzedelere bağışladı. Türkiye böyle yüce gönüllü insanların yaşadığı mübarek insanlara sahip. Tabii ki bir de Türkiye yakışmayan başkalarının acısından kazanç sağlamaya çalışanlar var. Bir ekmeği 15 liraya, battaniyeyi iki katına satanları söylemiyorum. Benim eleştirmek istediğim kesim borsacılar. Vicdanını enkaz altında bırakan bir avuç borsacılar. Borsa yönetimi basiretsiz tüccar gibi hareket ederek deprem günü ve ertesi iki gün açık tuttu. Burada hisselerde büyük değer kaybı yaşandı. Borsa yönetimi ve Katarlı ortak büyük tepki aldı ve kapatıldı. Ancak o üç gün ve tekrar açıldıktan sonraki günler vicdanı yaralayan "bunlar Türk mü?" diye sorduğumuz çirkin olay yaşandı. Depremle birlikte demir, çelik, boya ve inşaat şirketlerinin hisseleri tavan oldu. Günlerdir de tavan gidiyor. onlara göre yıkılan binalar yeniden yapılacak ve bu şirketler çok para kazanacak. Borsada adam gibi adamlar ellerinde bulunan ve deprem öncesi bile aldıkları demir ve inşaat şirketi hisselerini sattılar. Başkalarının acısı ve kanı üzerinden elde edilen kazanç ahlaki değildi. Birileri bunu yaparken birileri de adeta bu hisseleri manipüle ettiler. Enkaz altından çıkan her cenaze bu hisselerin biraz daha kapışılmasına, dolayısıyla yükselmesine neden oldu. Sonuç olarak şu ana kadar 40 bine ulaşan cansız beden ve 100 bini geçen yaralının kanı kullanılarak elde edilen milyonluk bir kazanç ortaya çıktı. Kimi ağladı, kimi güldü, kimi de öldü. Böyledir bu dünyanın düzeni. Ancak benim anlayamadığım, bu insanlar ne zaman bu kadar kötü oldular? Ne zaman başkalarının acıları üzerinden para kazanmayı helal gördüler?
Değerli dinleyiciler, programımızın sonunda Parsure Türkçe servisi yayınlarını cep telefonlarınızdan da takip edebileceğinizi hatırlatalım. Bu bağlamda cep telefonu uygulaması aracılığıyla Parsure Türkçe yayınlarını canlı olarak bir arşivden istediğiniz zaman ve istediğiniz yerde dinleme imkanına sahipsiniz.
Bu amaçla Parsure'yi kendi yayınlarını dinlemeniz için sizlerden herhangi bir ücret talep etmemekte. Sadece mobil data sistemini kullanmanız durumunda internet bağlantısı sağlamanız için kendi cep telefonlarınıza uygun internet paketleri ücretlerini ödemeniz yeterli olacak.
Esen kalın.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Peygamber Efendimizin ayı Şaban.
İslam takviminde en güzel ve en değerli aylardan biri Şaban ayıdır.
Şaban ayı dolayısıyla sizin için hazırladığımız sohbetimizi hep birlikte dinleyelim.
İslam takviminde en güzel ve en değerli aylardan biri Şaban ayıdır. Şaban ayı İmam Hüseyin aleyhisselam, Hazreti Ebu'l-Fazl aleyhisselam, Hazreti Seccad aleyhisselam ve vaat edilen kurtarıcı Hazreti Mehdi aleyhisselamın veladetleri gibi çok faziletli günleri içeren bir aydır. Şaban ayı kameri takviminin 8. ayı, şerefli ve İslam peygamberinin ayı olarak bilinen bir aydır. Rivayetlere göre Allah Resulü bu ayı çok severdi ve bu yüzden bu ayın saatlerine ve anlarına Allah Teala'nın rızasını kazanmak üzere ibadet ve kulluk etmekle geçirirdi. İmam Cafer Sadık Aleyhisselam bu bağlamda şöyle buyuruyor. Allah Resulü ne zaman Şaban ayının hilalini görürse Medine kentinde şöyle seslenmelerini emrederdi. Ey Yesrib halkı, ben Allah'ın size gönderdiği peygamberiyim. Bilin ki Şaban ayı benim ayımdır. O zaman kim bana bu ayda yardım ederse Allah'ın rahmeti üzerine olsun.
Aslında Şaban ayı ile İslam peygamberi arasındaki has bağın sırrını bulmayabiliriz ama yine de rivayetlerden ve hadislerden anlaşıldığı üzere Şaban ayı Allah Resulüne yönelik sevgimizi daha güçlü bir şekilde ifade etmek için altın fırsat olduğu anlaşılıyor. Burada yardım etmekten maksat insanın kendisini Allah Resulü ve pak hanedanına yakınlaştırması, günahlardan uzaklaşması, sonuçta ilahi kata yaklaşmasıdır. İslam peygamberi ümmetini bu ayda ona eşlik etmeye davet ediyor ve bunun için yardım sözcüğünü kullanıyor. Peki ama Şaban ayında nasıl özel olarak Allah Resulü'nün yar ve yardımcısı olunabilir? Büyük Arif Mirza Cevat Ağa Melek-i Tebrizi bu konuda şöyle diyor. Kim bu büyük davetten haberdar olursa bu davetin kapsamına girenlerden olmaya çalışmalıdır.
Şaban ayında İslam peygamberine yardım etmenin yollarından biri amellerimizi o hazretin ve Kur'an-ı Kerim'in belirlediği ahkama uygun hale getirmektir. Yani Allah-u Teala ve rahmet peygamberi Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve aleyhi ve sellemin buyurduklarına yerine getirmektir. Bu amellerden biri oruç tutmaktır. Kur'an-ı Kerim'in buyurduğuna göre oruç ibadeti insanda takvayı güçlendirir. Buna göre İslam peygamberinin ümmeti oruç tutarak daha takvalı ve ihlaslı olup o hazrete daha fazla benzeyerek yakınlaşabilir.
Hazreti Ali aleyhisselam İslam peygamberinin davetine pratikte karşılık vererek şöyle buyurur. Allah Resulü'nün bu ayda oruç tutmakla ilgili nidasını duyduğum andan itibaren bu ayda oruç tutma fırsatını hiç kaybetmedim ve ömrüm boyunca da kaybetmeyeceğim inşallah. Allah Resulü de bizzat bu ayda oruç tutar ve bu ibadetini Ramazan ayına dek sürdürür ve şöyle buyururdu. Şaban ayı benim ayımdır. Kim benim ayımda bir gün oruç tutarsa cennet ona vacip olur.
Şaban ayında üzerine sık sık vurgu yapılan ibadetlerden biri de İslam peygamberine selam ve salavat getirmektir. Salavat getirmek Şia kültüründe çok özel yeri vardır. Öyle ki Allah Resulü cimri insanı tanımlarken şöyle buyurur. Gerçek cimri yanında benim adım söylendiği zaman bana selam göndermeyen kimsedir. Allah Resulü salavatın niteliği hakkında şöyle buyurmuştur. Bana salavat getirirken sesinizi iyice yükseltin, zira gönüllerde nifak duygusunu yok eder.
İmam Hümeyni, Esrarul Salavat adlı kitabında İslam peygamberine salavat getirmenin faziletleri hakkında şöyle yazıyor. İslam peygamberine selam ve salavat getiren kimse, amelleri getirdiği selam ve salavatla çelişmemesine özen göstermelidir. Zira salavatın ruhu saygı ve ikramdır ve selam ve salavatın ruhu eziyet ve tacize karşıdır. O vakit ne zaman İslam peygamberi ve pak hanedanına selam ve salavat getirdiysen veya dilden Resulullah'a selam verdiysen amellerinle onu eziyet etmemeye de özen göstermelisin. Yoksa sözünle amelin birbirinin tersi olur. Zira senin amellerin Allah Resulü masum imamlara sunduğu yönünde birçok rivayet vardır.
Tahran Radyosu.
Dinin önde gelen büyüklerinin Şaban ayında üzerinde durdukları amellerden biri ise Allah Teala'ya münacat etmektir. Bu münacatlardan biri Şabaniye münacatıdır. Bu münacatı Emir-i Müminin Hazreti Ali Aleyhisselam ve evlatları bu ayda yerine getirirdi. Bu münacatta kulun Allah Teala ile ilişkisi ve saygı gösterisi, Yüce Allah'a dua ederek istiğfarda bulunması ve varlık âlemini yaratan Allah'a münacatın narin ve latif istidlalleri geçiyor. Yine bu münacatta ilahi kata yaklaşmanın anlamı açık ve net delillerle beyan edilerek insanların bu bağlamda şüpheleri gideriliyor.
Şabaniye münacatı bu ayın en önemli amellerinden biri olarak zikrediliyor. Ve bu amelden gaflet edilmesi bu ayın tüm hayırlarından ve iyiliklerinden gafil olma anlamına geldiği belirtiliyor. Şabaniye münacatının bir bölümünde şöyle okumaktayız. Ey Yüce Rabbim, gönül gözümüzü sana bakmak üzere aydınlat. Varsın bu gözler ve bu gönüller nur perdelerini aralayarak senin makamının azametine ve yüceliğine bağlansın. Ve ruhumuz seninle irtibatın sayesinde nefsani heva ve heveslerimize galip gelsin.
İlahi kata yakınlaşmada gündeme gelen konulardan biri insanın peygambere ve masum imamlara itaat etmesidir. Zira bu itaat insanı her geçen gün daha da nurani olacağı ve manevi gelişmesi sayesinde içindeki her türlü kötülükten arınacağı ve ilahi kata bağlanacağı konuma ulaşılır. Yine son ilahi hüccet Hazreti Mehdi Aleyhisselam'ın Şaban ayında dünyaya gelmesi ve o Hazrete itaat edilmesi de Şaban ayında Allah Resulüne yardım etme anlamına gelir. Kur'an-ı Kerim en iyi elbise takva elbisesi olduğunu da buyuruyor. Takva demek dünyevi kötülüklerden uzaklaşmak ve böylece Allah Teala katına uzanan yolu açmak demektir. Mübarek Recep ve Şaban ayları insanın takvasını geliştirme ve son ilahi hüccete yakınlaşma fırsatıdır.
Genel bir anlamda Şaban ayı İslam peygamberinin siyeri ve yolu olan ve bize de davet ettiği her türlü hayır ameli yerine getirme ayıdır. Rivayetlere göre Allah-u Teala Şaban ayının ilk gününde cennet kapılarına açılma emri verir. Ve Tuğba ağacına dallarını dünyaya yaklaştırmasını buyurur. Ona göre kim bugün de bir hayır amelde bulunursa, müstehap namaz kılarsa, kim bugün de oruç tutarsa, insanları barıştırırsa, başkasından alacağını bağışlarsa, başkasının borcunu eda ederse, bir yetimin bakımını üstlenirse, Kur'an-ı Kerim tilavet ederse, Allah-u Teala'yı anarak nimetlerini sayar ve şükrederse, bir hastayı ziyaret ederse, ebeveynine iyilikte bulunursa, bir cenazeyi kaldırırsa, musibet zedeleri teselli ederse, herhangi bir hayır ameli yerine getirirse, mutlaka Tuğba ağacının dallarından birine asılır.
Muhterem dinleyiciler, İslam peygamberinin ayı olan Şaban ayı ve faziletleri hakkında hazırladığımız sohbetimizin sonuna geldik.
Sohbetimizin sonunda bizleri www.parstoday.ir'dan takip edebileceğinizi, ayrıca görüş ve isteklerinizi turkish@ws.ir üzerinden iletebileceğinizi hatırlatmak istiyoruz.
Hoşça kalın.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Amerika'nın Batı Asya'daki düşüşü.
Kendisinden başka ilah olmayan Allah'ın adıyla. Selamlar sevgili dinleyiciler. Batı Asya'da Amerika'nın Batı liberalizm düzeninin düşüşte oluşu halihazırda uluslararası düzende var olan bir gerçektir.
Amerika'da bu düzenin rehberi olarak zorluğa düşmüştür. Şimdi hep birlikte bu münasebete hazırlamış olduğumuz sohbetimizi dinleyelim.
İktisadi, siyasi, kültürel ve ideolojik gücü de batmaya yüz tutmuştur. Amerika Birleşik Devletleri, şahitlere, yaşanılan olaylara, siyasi şahısların itiraflarına, düşünce merkezlerinin araştırmalarının sonuçlarına göre karmaşık sorunlarla uğraşmaktadır. Farklı alanlarda dünyadaki iktidarını kaybettiği de aşikardır. Bu 12 bölümlük program dizisinde siz değerli dinleyicilerimize bu küresel hegemonyanın Batı Asya'daki düşüşünün gerçeklerinden söz edeceğiz. Amerika'nın Batı Asya'daki düşüşü, sebep ve sonuçlar program dizisiyle sizlerle birlikteyiz.
Batılı yetkililer Amerika'nın Batı Asya'daki gücünün azalmasının belirtilerinden birinin Siyonist rejim gibi Amerika'nın müttefiklerinin direniş cephesi karşısında yenilmesi olduğu konusunda hemfikirdir. Siyonist rejim 1948 yılındaki meşru olmayan yönetiminin ilanından bugüne Amerika gibi büyük güçlerin himayesi altındadır. Uluslararası cinayetler işlemiş ve mazlum Filistin halkının aleyhinde çok fazla hak ihlalinde bulunmuştur. Filistin'in masum halkını katletmeleri, ülkelerini işgal etmeleri, binlerce Filistinliyi kendi topraklarından kovarak başka ülkelere göçe zorlamaları, ırkçı İsrail rejiminin yaptığı zulümlerdendir. İşledikleri cinayetlere ve Amerika Birleşik Devletleri'nin Siyonist rejimi korumasına rağmen dikkat edilmesi gereken nokta şu ki son 10 yıllardaki değişikliklerin bizlere gösterdiği şey bu rejimin ne Filistin ne de direniş cephesi karşısında başarıya ulaşamadığı, tam tersine gücünün her geçen gün daha da azaldığıdır.
Siyonist rejimin direniş cephesi karşısındaki yenilgisi Amerika Birleşik Devletleri'nin Batı Asya'daki gücünün düşüşünü fazlalaştıran nedenlerdendir. Siyonist Amerika işbirliğinin bozulmasının nedenlerinden biri 2021 Mayıs ayında Gazze'deki Filistin direniş cephesi ile Siyonist rejim arasında gerçekleşen 11 günlük savaşta Siyonist rejimin askeri taktikleriyle hiçbir stratejik ve tekniki kazanç sağlanmamasıdır. Tam aksine Filistin direniş güçleri şaşırtıcı unsurlarıyla yalancı İsrail rejimini hem istihbaratsal hem de askeri anlamda yenilgiye uğratmışlardır.
Sohbetimizin devamında Siyonist rejimin kendisinin ve Amerika gibi müttefiklerinin Batı Asya'da itibar kaybına ve mali hasara yol açan yenilgilerine değinmek istiyoruz.
İsrail rejimi kabinesine güvenlikle ilgili ölçümleri sunmakla görevli olan Siyonist rejim casusluk teşkilatı hem iktisadi açıdan hem de sağlık açısından zor durumda olan direniş güçlerinin Gazze yakınlarında Siyonist rejimle askeri çatışmaya girecek kadar hazırlıklı olduğunu düşünmüyorlardı. Bu olay, direniş güçlerinin daha önceden de Siyonist rejimin Gazze şeridindeki vahşi kuşatmalarına rağmen askeri hareketler yoluyla ne kadar hazırlıklı olduğunu Siyonist rejime defalarca gösterdiği sırada olmuştur. Filistin direniş güçleri, geçmişte şehirleri füze yağmuruna tutma ve Gazze şeridinden 250 kilometre uzaklıktaki hedefleri vurma konusundaki geçmiş tehditlerini gerçekleştirmiştir. Böylelikle direniş güçlerinin yağan füzeleri işgal edilen tüm topraklarda dehşetle izlenildi. 11 gün savaşı boyunca Siyonist rejimin başkenti Tel Aviv'de ve işgal edilmiş toprakların en kalabalık şehri olan Guş Dan'dan da insanlar korku ve vahşetle günlerini, gecelerini sığınaklarda geçirdiler. İsrail rejiminin çok sayıda saldırısına cevap olarak direniş güçlerinin füze atması, Siyonist rejimin hava alanlarının ve bazı petrol tesislerinin altyapılarının çökmesini sağladı.
Siyonist rejim, bu 11 gün içerisinde Gazze şeridine 1000'den fazla hava saldırısı düzenledi. Ancak direniş güçlerinin askeri başarısını engelleyemedi. Filistin'i gasp eden rejim, yakıp yıkma politikası uygulamasına rağmen direniş güçlerinin komuta merkezlerinin yaşamsal ve lojistik altyapısını, direnişin gelişmiş askeri potansiyelini engelleyemedi. İsrail rejiminin saldırıları karşısında Filistin direniş güçleri amaçları doğrultusunda günden güne artan yeni becerilerini gösterdiler. İsrail rejiminin füze tanıma sistemlerinin bozulması ve direniş güçleri tarafından fırlatılan füzeleri tanımlayamaması, Filistinlilerin insansız hava araçlarını kullanarak Siyonist işgalcilerin askeri merkezlerine saldırması, demir kubbe sisteminin ne kadar kullanışsız olduğunu bir kez daha kanıtladı.
Tahran Radyosu.
Finansal konuda Washington'a bağımlı olan Siyonist rejimin ileri gelenlerine baskı yapan konulardan bir tanesi bu savaşta alınan iktisadi hasarlardır. Bazı değerlendirme sonuçlarına göre Siyonist rejimin 2021'deki 11 günlük savaşta aldığı hasar 8 milyar doların üstündedir. Bu hasar, füze saldırısı sonucundaki yıkımları, Siyonist rejimin felç olan bazı iktisadi ve sanayi birimlerini ve ordunun caydırıcı gücünün ortadan kalkması gibi şeyleri kapsamaktadır.
Siyasi konularda yetkili Doktor Mahmut Cebai şöyle diyor: Siyonist rejim bu savaşta aldığı diğer hasarlar gibi iktisadi hasarlarını da gizli tutuyor. Ama şunu da belirtmek gerekir ki 2021'de Siyonist rejimin Filistin'in mazlum halkı aleyhinde çıkardığı savaş 1973 Kasım'ından beri görülmemiş bir savaştı. Siyonist rejimin eski askeri bilgi servisi başkanı da bu konuya işaret etmişti. Onun bildirdiğine göre araştırma merkezleri tarafından yapılan hasar değerlendirmeleri sonucunda Siyonist rejimin Gazze Şeridi aleyhine yaptığı savaşta her gün 1 milyar dolardan fazla hasar alınıyordu. Bu hasarı farklı alanlarda Siyonist rejim almıştı.
Siyonist rejimin aldığı en büyük iktisadi hasarlardan biri teknoloji ve özellikle yapay zeka alanında tamamen Amerika Birleşik Devletleri'ne bağlı olduğu askeri sanayi alanıdır. Siyonist rejim, ürettiği askeri ürünlerin kullanışlılığını abartıp silahlarını daha fazla satma konusunda kendini yüksek bir yerde göstermek isteğindeydi. 2021'deki 11 günlük savaşın sonunda rezil olmasıyla kayda değer sayıda müşteri kaybetti. Örneğin, arabulucu Arap ülkeleri kısa bir süre önceye kadar Siyonist rejimin demir kubbe sistemini satın alma sözleşmesini imzalamak için çabalıyordu. Fakat demir kubbe sisteminin başarısızlığı onları bu konuda tekrar düşünmeye sevk etti.
Gazze Savaşı ve Siyonist rejimin işlediği cinayetler, İslam dünyasının ve genel uluslararası bakışın da Filistin lehine olmasını ve Filistin'in ideallerini korumasını sağladı. Bu konuyla ilgili olarak binlerce Ürdünlü, kendi ülkelerinin işgal edilmiş Filistin toprakları sınırında itiraz protestoları düzenledi ve Siyonistlerin Filistinlilerin aleyhine yaptığı cinayetleri kınadı. Sınırlarda toplanılması, protestocular ve Siyonist güvenlik güçleri arasında gerginliğe neden oldu. Aynı zamanda Lübnan'da da Siyonist rejimin Filistinlileri rahatsız etmesi kınandı. Lübnan ve Filistin sınırlarında Kafar Kila, Odaisseh ve Marvahin bölgelerinde de protestolar yapıldı. Böyle devam ettiği müddetçe bu rejimin ve Amerika, İngiltere gibi rejimin asıl koruyucularının bölgedeki itibarı kaybolacaktır. Onların bölgede açgözlüce kendi çıkarlarının peşinden gitmesi yok olma tehlikelerini doğuracaktır.
Amerika, Siyonist rejimin geçen 70 yılda mazlum Filistin halkı aleyhinde yaptığı uluslararası cinayetlerin en büyük destekçisidir. Güvenlik Şurası'nda Siyonist rejimin aleyhinde verilen onlarca önerge Amerika tarafından veto edilmiştir. Milyarlarca dolarlık mali ve askeri yardım son yıllarda vergilerini veren Amerikalıların cebinden Siyonist rejime ulaşmaktadır. İsrail apartheid rejiminin destekçisi olması, Amerika'nın insan hakları şuarlarının ne kadar boş olduğunu bütün insanların yargısına sunmuştur. Aynı zamanda Amerika'nın Batı Asya'daki hegemonyasının zayıflama sürecini de hızlandırmıştır.
Bu konularla ilgili Amerika'nın eski Milli Emniyet Danışmanı ve siyasetçi Zbigniew Brzezinski şöyle diyor: "Eğer dış siyaset gerçekçi bir hesaplamayla Amerika'nın çıkarlarıyla örtüşmezse, gelecek 20 yıl içinde Amerika'nın dünyadaki konumu ciddi bir tehlikeyle karşı karşıya kalacak demektir."
Sayın dinleyiciler, programımızın sonuna geldik. Gelecek bölümde Amerika'nın Batı Asya'daki düşüşünün başka bir deliline değineceğiz.
Sohbetimizin sonunda bizleri www.parstoday.ir'dan takip edebileceğiniz, ayrıca görüş ve isteklerinizi turkish@ws.irib.ir üzerinden iletebileceğinizi hatırlatmak istiyoruz.
Allah'a emanet olun.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi. Necür Belağa Öğütleri. Necür Belağa'da yer alan Emir-el Müminin Hazreti Ali Aleyhisselam'ın veciz sözleri ancak Kur'an-ı Kerim ve Nebevi hadis ve vecizelerde benzerine rastlanan bilge sözlerdir. Hazreti Ali Aleyhisselam 17. hikmetli sözünde şöyle buyuruyor: Müslümanlar Hazreti Ali'ye peygamberin sakalınıza kına yakın, Yahudilere benzemeyen hadisini sorunca şöyle buyurdu: Peygamber bunu buyurduğunda din azınlıktaydı ama bugün din genişlemiş ve güçlenmiştir. Dolayısıyla bu iş insanın isteğine bağlıdır. Necr-i Belağa'nın 17. hikmeti sözü Emir-el Müminin Hazreti Ali Aleyhisselam'ın dostlarından biri için oluşan şüphe ve soru üzerinedir. Söz konusu kişi Resulullah'ın sahabeyi saçlarını boyamalarını buyurdu, saçlarını boyamayan Yahudilere benzememelerini belirttiği sözüne binaen Resulullah'ın rihletinden yıllar geçerken Hazreti Ali Aleyhisselam'ın Resul-i Ekrem'in emrine uymadığını fakat Resulullah'ın sünnetine uyması gereken en seçkin insanın Emir-el Müminin olduğunu, böylece diğerlerinin de bu sünnetlere uymalarının sağlanması gerektiği üzeredir. O kişi Hazreti Ali'nin huzuruna çıkarak Resulullah'ın buyurduğu yaşlılığınızı boya süsü ile değiştirin de Yahudilere benzemeyin ibaresinin ne demek olduğunu sorar. Söz konusu kişinin çelişkiye düştüğünü ve Resulullah'ın da vasisi ve ümmetin halifesi olarak Resul-i Ekrem'in sünnetine karşı davrandığını hissettiğini fark eden Hazreti Ali Aleyhisselam açıklamada bulunarak şöyle buyuruyor: Kardeşim, Resulullah'ın böyle buyurduğu zaman o Hazretin yarenlerinin, düşmanlarının sayısına göre az ve zayıftı. Bu yüzden saçlarının boyamasını buyurması bir taktik ve psikolojik operasyondu. Zira normalde yaşlılık, zayıflık belirtisidir. Fakat canlı ve coşkulu olan kişi kendine bakar ve saçlarını boyar ve yaşın ilerlemesinden doğan psikolojik etkileri de engeller. Düşman ise bu insanları görünce kendine, yaşlıları böyleyse gençleri nasıl bir moral, azim ve iradeye sahipler diye sorar. Bu yüzden Resul-i Ekrem, saçlarınızı boyayın diye buyurmuştur. Fakat ister Yahudi ister müşrikler olsun, düşmanların bundan haberdar olmamaları ve dostların da kendilerini zayıf hissetmemeleri için Resul-i Ekrem bu emri Yahudilere benzememeye dayandırmıştır. Zira onlar kendilerine, izleyenlere böyle bir izin vermiyorlar. Fakat Müslümanlar şimdi güçlenmiş ve düşmanları da zayıflamıştır. Beyaz saçların boyanması Müslümanların iktidarına bir şey eklemiyor. Öyleyse işleyen saçını boyayabilir. İstemeyen bu müstahap konuyu terk edebilir. Muhterem dinleyiciler, Necr-i Belağa'da Hazreti Ali Aleyhisselam'ın veciz sözlerinden bir diğerini sizlere kısaca aktarmaya çalıştık. Allah'a emanet olunuz.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi. Muhterem dinleyiciler, sabah yayınımız günün önemli haberlerin özetleriyle sona eriyor. Irak eski başbakanı, Tahran'da İran İslam Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı Emir Abdullahyan ile bir araya geldi. İran, 13 kuruluş, 15 Avrupalı ve 8 İngiliz vatandaşına yaptırım kararı aldı. Amerika Dışişleri Bakanı bir kez daha İran'ın nükleer sorununun çözümünün en iyi yolunun diplomasi olduğunu iddia etti. Amerika'nın silah taşıyan gemisine Fars Körfezi'nde el konuldu. 17. Uluslararası Direniş Film Festivali'ne 40 ülke katıldı. İran Kızılayı, Türkiye ve Suriye'nin depremzede bölgeleriyle ilgili raporunu yayımladı. Türkiye depreminde 6700 Suriyeli mülteci hayatını kaybederken depremde toplam can kaybı 42 bin kişiyi aştı. Ve Türkiye İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Hatay merkezli depremde 6 kişinin yaşamını yitirdiğini, 18'i ağır 562 kişinin yaralandığını açıkladı. Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi. Muhterem dinleyiciler, sabah yayınımız burada sona erdi. Hepinizi Yüce Allah'a emanet ediyoruz. Hoşça kalın. Tahran'dan yapılan birer buçuk saatlik Türkçe yayınlarımızı sabahları Türkiye saatiyle 7.20 ila 8.50 arasında kısa dalga 25 metre 11.875 kHz üzerinden dinleyebilirsiniz. Akşamları ise Türkiye saatiyle 19.50 ila 21.20 arasında kısa dalga 31 metre 9650 kHz üzerinden, yine akşamları Türkiye saatiyle 21.20 ila 22.20 arasında orta dalga 639 ve 702 kHz üzerinden dinleyebilirsiniz. Sabah yayınlarımızı ayrıca İran Seda aplikasyonu üzerinden, ayrıca internetten www.parsley.com adresinden yayınlarımızı takip edebilirsiniz. Programımızla ilgili her türlü görüş, istek ve eleştirilerinizi posta kutusu 19395-6767 Tahran, İran İslam Cumhuriyeti veya turkish@parstoday.com adresine yazabilirsiniz. Bizimle yazışmalarını faks ile yapmak isteyenler için Tahran'daki faks numaramız çift 0 98 21 22 01 36 82, ayrıca çift 0 98 21 22 01 36 82 veya çift 0 98 21 22 16 27 53 telefon numaraları sizlerden gelen telefonları cevaplayacaktır. Esen kalın.